Ayrım 40. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 362. 5. Kısım. İsyan ertesi sabah Locke hala fırtınayı atlattığı ıslak giysilerle hamağında yarı baygın bir vaziyette uyurken çıktı. Biri kamerasının kapısını çarparak kapatıp sürgüyü yerine oturtmaya çalışırken çıkan gürültüyle uyandı. Mahmur gözlü ve şaşkınlıktan soluğu kesilmiş bir halde hamağından düşecek gibi oldu. Sonra da deniz sandığından destek alarak dengesizce doğruldu. ''Silahlan delijan!'' Her iki nacağını da ellerinde tutarak kapıdan geri geri uzaklaşırken ''Bir sorunumuz var!'' İşte bu söz Locke'yi tamamen kendine getirdi. Genç adam kılıç kemerini alelacele takarken kıç pencerelerinin önündeki panjurların hala kapalı olduğunu memnuniyetle fark etti. Panjurların kenarından ışık sızıyordu, yoksa sabah mı olmuştu? Tanrılar aşkına bütün geceyi göz açıp kapayıncaya dek geçen rüyasız bir uykuda tüketmişti. Ah, galiba dostlarımızdan bazıları benden pek hoşnut değil, öyle mi? Hiçbiri bizden hoşnut değil. Sanırım asıl öfkeleri bana, senin hala aralarına karışabileceğini düşünüyorum. Peşinde oldukları kelle benimki, seni de onlara yaptığım gibi kandırdığımı iddia edebilirsin. Beni önlerine çıkar, hala bu komployu tamamına erdirme. Bestragos'tan pan zehri alma ihtimalim var. Sen aklını mı kaçırdın? Jean dostuna dik dik baktıysa da kapının önünden çekilmedi. ''Sen garip bir adamsın kardeşim.'' Locke huzursuz gözlerle Verrar deniz subayı meçini inceledi. Kılıç ellerindeyken bile kılındaki halinden daha az göstermelik olmazdı. ''Önce kabahatli olmadığın bir konuda kendini cezalandırmak istiyorsun. Şimdi de seni tamamıyla bana ait bir hatadan kurtarmama izin vermiyorsun.''
''Sen kim oluyorsun da bana nutuk atabiliyorsun Locke? Önce sana karşı gerçek bir tehlike teşkil etmeme rağmen yanında kalmam için ısrar ediyorsun. Şimdi de sana ihanet etmem için bana yalvarıyorsun, öyle mi? Siktir git! Sen tek kadehe sığmış 10 kadehlik bir delisin.''
''Böyle diyerek ikimizi de tarif etmiş oluyorsun Jean.'' Locke kendine hakim olamayarak gülümsedi. Fırtınanın ayrım gözetmeyen garezinden sonra kendi yarattığı bir tehlikeye dönmek ferahlatıcıydı. ''Tabii sen kadehten çok sürahiye benziyorsun, o ayrı. Teklifimi kabul etmeyeceğini biliyordum.''
''Yak bir de etseydim.''
''Ne yalan söyleyeyim, Stragos'a yapacağımızı yaptıktan sonra o herifin yüzünün alacağı şekli görmek isterdim.'' dedi Locke. ''Tabii bir de o akıllıca an gelip çattığında planın ne olduğunu bilmeyi.''
''Eh dedi Jean, madem ki hayal kuruyoruz, ben de 1 milyon solari ve terince konuşan bir papağan isterdim. Ama hiçbirinin olacağı yok, bilmem anlatabildim mi?''
''Belki de Stragos'un pek kıymetli planını bombok ederek ona yeterince siktir çekmiş oluyoruzdur.''
''Haydi ama Locke.'' İç geçiren Jean'ın sesi yumuşadı. ''Belki önce konuşmak isterler ve eğer seninle konuşmak isterlerse yılanı deliğinden çıkaran dilin sayesinde alem bir şansımız olabilir.''
''Bu gemide bana hala güven duyan tek kişinin sen olduğuna hiç kuşku yok.'' dedi Locke içini çekerek.
''Ravel!'' diye geldi bir bağırış dışarıdaki güverte merdiveninden. ''Henüz hiçbirini öldürmedin değil mi Jean?''
''Hayır, henüz değil.''
''Ravel, orada olduğunu ve beni duyabildiğini biliyorum.''
Locke kameranın kapısına yaklaşıp bağırdı.
''Amma da akıllıymışsın Jabril. Bütün gece kıpırdamadan uyuduğum kamerama kadar hatasızca izimi sürebilmişsin. Sana kim tüyo verdi?''
''Bütün yaylar bizde Ravel.''
''Haydi ya, tüh!'' dedi Locke. ''Demek ki silah dolaplarına kadar girdiniz. Ben de bunun o şarkılı türkülü isyanlardan biri olacağını umuyordum.''
''Hala kıpırdayabilen herkesi sayarsan 32 kişiyiz Ravel. Sizse orada sadece 2 kişisiniz. Ne yiyeceğiniz var ne de suyunuz. Gemi bizim kontrolümüzde. Orada ne kadar kalabileceğinizi sanıyorsun?''
''Burası hiç fena değil.'' diye bağırdı Locke. ''Bir hamağımız, bir masamız, kıça bakan güzel bir manzaramız var. Tabii bir de sizinle aramızda kalın bir kapı.''
''Onu istediğimiz anda kırabiliriz. Bunu sen de biliyorsun.'' Jabril sesini alçalttı. Güverte merdiveninde yer değiştiren bir ağırlığın gıcırtısı Locke'ye adamın kapıya kadar geldiğini söyledi.
Sen bir dilbazsın Ravel ama dilbazlık 10 yaya ve 20 kılıca karşı işe yaramaz.
Burada yalnız değilim Jabril.
Evet ve inan bana aramızda Efendi Valora ile kapışmak isteyen tek bir kişi bile yok. Bire karşı 4 üstünlükle bile ama üstünlüğümüz daha da büyük. Dediğim gibi tüm yaylar bizde. İşi yokuşa sürmek istiyorsan ne gerekirse yapmaya hazırız.
Loke yanağının içini ısırarak bir müddet düşündü.
Bana yemin ettiniz Jabril. Beni kaptanınız bellediniz. Size hayatlarınızı geri vermemin ardından. Ettik ve o yeminde ciddiydik. Ama sen söylediğin gibi biri değilsin. Sen deniz subayı falan değilsin. Kadris hakikaten öyleydi. Tanrılar ruhunu şad etsin. Ama senin ne bok olduğunu bilmiyorum. Bizi kandırdın. O yüzden yemin geçerli değil.
Anlıyorum. Loke biraz daha düşündü. Parmaklarını şıklattı ve sözlerine devam etti.
Yani eğer söylediğim gibi biri olsaydım yemininizi tutar mıydınız? Tabii ki Ravel. Ya ne sanıyorsun?
Sana inanıyorum dedi Loke. Senin yeminini bozan biri olmadığına inanıyorum Jabril. O yüzden bir teklifim var. Jerome ve ben kameramızdan sorunsuzca ayrılmaya razıyız. Güverteye çıkıp konuşacağız. Şikayetlerinizi sonuna kadar dinlemekten memnuniyet duyarız. Ve bize o kadarcık müsamaha göstermeye yemin ederseniz ellerimiz boş olacak. Güverteye güvenli geçiş ve açık bir konuşma herkes için.
Şikayet dinlemek falan olmayacak Ravel. Olacak tek şey size ne yapacağımıza karar vermek.
Nasıl istersen dedi Loke. Adını sen koy. Yeter ki güvenli geçiş için yemin et. O zaman derhal dışarı çıkarız. Loke güverte merdiveninden gelen bir ses duymak için birkaç saniye kulak kesildi. Sonunda Jabril tekrar konuştu.
Çıkarken elleriniz boş olsun dedi ve ters bir hareket yapmayın. Özellikle de Valora. Dediklerime uyarsanız tüm tanrıların önünde yemin ederim ki güverteye sağ salim çıkarsınız. Ondan sonra da konuşuruz.
Eh diye fısıldadı Can. En azından bize bu kadarını kazandırdın.
Evet ama belki de gölgede değil de güneşin altında ölme fırsatı yakalamışızdır. Hepsi bu.
Güverteye çıkmadan önce ıslak giysilerini değiştirmeyi düşündü. Sonra da başını iki yana salladı. Canı cehenneme Jabril.
Ne? Kapıyı açıyoruz.
6. kısım. Güvertenin üstündeki dünya Loke'nin son birkaç günde neredeyse unuttuğu masmavi bir gökyüzüne ve parlak bir gün ışığına sahipti. Jabril onları ellerinde çekili kılıçlar ve ok sürülü yaylar bulunan 30 adamın bakışları altında geminin beline götürse de genç adam kendini huşuyla etrafına bakınmaktan alıkoyamadı. Uzaklarda deniz beyaz çizgilerle köpük köpüktü. Fakat kızıl ulağın etrafındaki dalgalar yavaşça kabarıyor, rüzgar Loke'nin tenine adeta sıcak bir öpücük konduruyordu.
Vay canına diye fısıldadı, gide gide tekrar yaza çıkmışız. Fırtınada bir miktar güneye savrulmuş olmamız mümkün dedi Can. Asıl bölenden geçmiş olmalıyız, sıfır enlemi.
Gemi hala perişan durumdaydı. Loke nereye baksa eğreti ve eksik onarımlar görebiliyordu. Dümenin başında soğukkanlılıkla bekleyen Mazzucca, güvertedeki silahsız tek kişiydi. Gemiyi götüren tek şey ana gabya yelkeniydi. Ana direk selviçesinin bir işe yarayacak kadar yelken taşımadan evvel epeyce elden geçmesi gerekiyordu. Kopuk baba Fingo direği ise görünürde yoktu. Loke ile Jean ana direğin önünde durup beklemeye başladılar. Baş kasarasındaki adamlar yaylarının arkasından onları süzüyorlardı. Neyse ki hiçbiri henüz yayını germemişti. Tedirgin bir halleri vardı ve Loke ne muhakeme yeteneklerine ne de kas güçlerine güvenmekteydi. Jabril geminin filikasına yaslanarak Loke'yi işaret etti.
''Bize yalan söyledin Ravel.''
Mürettebat bağırıp yuhalamaya ve silahlarını sallayarak hakaretler yağdırmaya başladı. Loke konuşmak için elini kaldırdıysa da Jabril ona müsaade etmedi.
Aşağıdayken kendi ağzına söyledin, sana gerçeği itiraf ettirdim. O yüzden herkesin önünde bir kez daha söyle, sen deniz subayı falan değilsin.
Doğru dedi Loke, ben bir deniz subayı değilim, bunu şimdiye kadar herkes anlamıştır.
Nesin öyleyse?
Hem Jabril'in hem de adamların kafası sahiden de karışmışa benziyordu.
Bir verrar üniformam vardı. Rüzgar altı kayasına girip çıktın. Bu gemiyi Arhol'un elinden aldım. Bu ne biçim bir iş?
Locke bu soruya yetersiz bir cevap vermenin kötü sonuçlar doğuracağını fark etti. Sayılan hususlar gerçekten de göz ardı edilemeyecek kadar derin bir gizem teşkil etmekteydi. Genç adam çenesini kaşıdı, ardından ellerini kaldırdı.
Tamam, bakın size söylediklerimin sadece bazıları yalandı. Ben gerçekten de Arho'nun emrindeki bir subaydım. Ama bir deniz subayı değildim. Onun istihbarat komutanlarından biriydim.
İstihbarat mı diye bağırdı başka sırasında elinde bir yayla bekleyen Aspel. Ne yani, casuslar ve onun gibi şeyler mi demek istiyorsun?
Aynen öyle cevabını verdi Locke. Casuslar ve onun gibi şeyler. Arhon'dan nefret ediyorum. Onun emrinde çalışmaktan bıkmıştım. Düşündüm ki
bir mürettebatla ve bir gemiyle ondan temelli kurtulabilir, aynı zamanda da onun başını ağrıtabilirdim. Kadris bir yandan asıl işi yapmak, bir yandan da beni eğitmek üzere benimle geldi.
Evet dedi Jabril, ama söylediğin gibi olmadı. Bize sadece kimliğin hakkında yalan söylemedin.
Sırtını Locke ile Jan'a dönüp mürettebata hitap etti.
Gemide tek bir kadın bile olmadan bizi denize çıkardı.
Kaş çatmalar, ıslıklamalar, kaba hareketler ve kötülüğü def eden pek çok el işareti birbirini izledi. Mürettebat bu konunun hatırlatılmasından hiç de memnun değildi.
Durun diye bağırdı Locke. Niyetim yanımızda kadın getirmekti. Listemde 4 kadın vardı. Onları rüzgar altı kayasında görmediniz mi? Diğer mahkumları. Hepsinin de ateşi çıktı ve kıyıya götürülmeleri gerekti. Anlamıyor musunuz?
Eğer o iş senin başının altından çıktıysa diye bağırdı Jabril, bunu bir kez de olsa akıl ettin demektir. Peki kadınlar hastalandıklarında durumu düzeltmek için ne yaptın?
O kahrolası mahkumları alıp götüren ben değildim, Arhon'du dedi Locke. Elimde kalanlarla yetinmek zorundaydım. Elimde bir tek siz kaldınız.
Biz kaldık dedi Jabril, sen de bizi tek bir kedi bile olmadan buralara getirdin.
Kadris bana kedi bulmamı tembihlemişti dedi Locke. Beni affedin. Ben sadece gerçek bir denizci olmadığımı söyledim değil mi? Tal Verrar'dan kaçmakla meşgulken onları almayı unuttum. O sırada bunun ne kadar önemli olduğunu anlamamıştım.
Anlamazsın tabii dedi Jabril. Kahrolasıca emirleri bilmiyorsan burada işin yok demektir. Senin yüzünden bu gemi lanetlendi. Hayatta olduğumuz için şanslıyız. En azından hayatta kalabilenlerimiz öyleyiz. Günahlarının bedelini 5 adam ödedi. İona fırtına babanın sularında yüzenlerden ne beklediğini bilmediğin için bu hale düştük.
Tamahkar suların efendisi bizi korusun dedi başka bir denizci.
Talihsizliğimize sen sebep oldun diye devam etti Jabril.
Yalanlarını ve cehaletini itiraf ediyorsun. Ben derim ki sen gidene kadar bu gemi asla arınamaz. Siz ne dersiniz?
Yüksek, ani ve ortak bir mutabakat bağırışı koptu. Denizciler tezahürat ederlerken silahlarını Locke ile Jan'a doğru salladılar.
İşte bu kadar dedi Jabril. Silahlarınızı güverteye bırakın.
Bekle dedi Locke. Konuşacağımızı söyledim ve benim sözüm daha bitmedi.
Seni güverteye güvenle çıkardım ve konuştuk. Konuşma bitti, söz tutuldu.
Jabril kollarını göğsünde kavuşturdu.
Silahlarınızı bırakın.
Bak.
Okçular diye seslendi Jabril. Baş kasarasının üstündeki adamlar nişan aldılar.
Seçeneklerimiz ne diye öfkeyle bağırdı Locke. Silahlarımızı bırakırsak ne olacak?
Bırakmazsanız bu güvertede geberip gidersiniz dedi Jabril. Yok bırakırsanız yüzebildiğiniz kadar yüzebilirsiniz. Hükmünüzü iyi ona versin.
Yani ya hızlı ve ızdıraplı ya da yavaş ve ızdıraplı. Tabii ya.
Locke kılıç kemerini çözüp güverteye attı. Efendi Valora'nın benim hatalarımla hiçbir ilgisi yok. Tıpkı size yaptığım gibi onu da bu işe ben bulaştırdım.
Dur bir dakika dedi Jan, habis bacıları saygıyla önüne koyarken. Ne dersin Valora?
Jabril mürettebattan itiraz gelecek mi diye etrafına bakındı ve öyle bir şeyle karşılaşmadı.
Yalan söyleyen Ravel, suçun kendisinde olduğunu itiraf ediyor. O giderse lanetle kalkar, istersen sen kalabilirsin.
O yüzerse ben de yüzerim diye omurdandı Jan.
Gözünde bu kadar değerli mi?
Açıklama yapmak zorunda değilim.
Öyle olsun, sadakatine saygı duyarım dedi Jabril, gitme zamanı.
Hayır diye bağırdı Locke, çok sayıda denizci kılıçlarını kaldırarak üzerlerine yürürken.
Hayır, önce söylemek istediğim bir şey var.
Söyleyeceğini söyledin. Geri kalanını Fırtına Baba'ya anlatırsın.
Sizi bulduğumda, dedi Loke, bir koğuştaydınız. Kahrolası bir kayanın altında, demirin ve taşın ardına kilitlenmiştiniz. Ölmeye veya Arhon'un keyfi çatıncaya kadar kürek çekmeye mahkumdunuz. Her biriniz çürüyüp gidiyordunuz.
Bunları çoktan duyduk, dedi Jabril.
Bir deniz subayı olmayabilirim, dedi Loke. Belki bunu hak ediyorumdur. Belki size bu talihsizliği getiren adamı cezalandırarak doğru davranıyorsunuzdur. Ama ben aynı zamanda sizi serbest bırakan adamım. Ben şu anda sahip olduğunuz hayatı size veren adamım. Bana bunu yaparak tanrıların gözleri önünde o armağana tükürüyorsunuz.
Demek tercihin oktan yana, öyle mi, dedi Asbel ve etrafındaki adamlar güldüler. Hayır, dedi Jabril ellerini kaldırarak. Hayır, doğru söylüyor. Bu gemi tanrıların gözünde mutlu bir yer değil, orası kesin. Bu heriften kurtulduktan sonra bile şansımız oldukça kıt olacak. İşlediği suçlara karşılık ölmesi gerekiyor. Yalanlarının, cehaletinin ve karayı bir daha göremeyeceklerinin bedelini ödemeli. Ama sahiden de bizi serbest bıraktı.
Sözlerini sürdürmeden önce etrafına bakınıp dudağını ısırdı.
Bu yaptığına karşılık ona borçluyuz. Ben derim ki Filika'yı onlara verelim.
Filika bize lazım, diye bağırdı Mazuka.
Hovarda limanında bol bol Filika var, dedi Streva. Hem belki yolumuzun üstünde ganimet olarak bir tane buluruz.
Evet tabii, bir de kediler, diye bağırdı başka bir denizci.
Filika onların olsun, diye tekrarladı Jabril. Ama ne yiyecek ne de su verelim derim. Şimdi ne haldelerse öyle gitsinler. Bırakalım İona onları ne zaman isterse yanına alsın, ne dersiniz?
Mürettebat bir kez daha coşkuyla onayladı. Hatta Mazuka bile pes edip başını olumlu anlamda salladı.
Yani sonuçta biraz daha fazla yüzmüş olacağız. Hepsi bu, dedi Loki. Eh, diye fısıldadı Can. En azından onları bu kadarına ikna ettin.
7. kısım. Geminin filikası çözüldü, yandan sarkıtıldı ve sancak tarafından Pirinç Denizi'nin derin ve mavi sularına bırakıldı.
Kürek veriyor muyuz Jabril?
Denizcilerden biri filikadaki su ve erzak fıçılarını boşaltmakla görevlendirilmişti. Adam kürekleri de çıkardı.
Sanmam, dedi Jabril. İona istediği takdirde onları yüzdürür. Onları sürüklenmeye bırakacağız. Karar buydu.
Pruva'ya ve kıça dizilen silahlı denizciler Loke ile Jan'ı sancak tarafındaki giriş lombarına doğru dürtükledi. Jabril de hemen peşlerindeydi. Kenara vardıklarında Loke, Filika'nın aşağıya inmelerine imkan tanıyacak düğümlü bir halatla gemiye bağlı olduğunu gördü.
Ravel, dedi Jabril usulca, sahiden de 13.'ye mi tapıyorsun? Onun rahiplerinden biri misin?
Evet, dedi Loke. Ölenlere verebileceğim tek dürüstçe takdis oydu.
Sanırım bu dediğin mantıklı. Casuslar ve onun gibi şeyler falan.
Jabril genç adamın beline soğuk bir şey dayayıp yavaşça pantolonundan içeri soktu. Loke kemerinden alınmış kamalarından birinin ağırdığını hemen tanıdı.
Belki Fırtına Baba sizi çabucak yanına alır, diye fısıldadı Jabril. Ama belki de yüzmeye bırakır. Çok uzun bir süre. Ta ki siz yeter diyene kadar, anladın mı?
Jabril, dedi Loke, teşekkürler. Ben, ah, keşke daha iyi bir kaptan olabilseydim.
Keşke bir kaptan olabilseydin. Şimdi in şuradan ve defol.
Loke ile Jansu'ya hafifçe batıp çıkan Filika'dan kızıl ulağın yırtık pırtık yelkenlerle güneybatı batı istikametinde ağır aksak uzaklaşmasını böyle seyrettiler işte. Loke'nin bir iki gün önce uğruna 10.000 solariyi feda edeceği bir öğle güneşinin altında yapayalnızdılar artık. 100 metre, 200, 300... Eski gemileri dalgalanan denizde yavaşça yol alırken ilk başta mürettebatın yaklaşık yarısı kıçtan onları seyretti. Fakat çok geçmeden arkalarında bıraktıkları ölü adamlara ilgilerini yitirdiler ve ahşaptan yapılma kıymetli küçük dünyalarının yaralarını sarma işine geri döndüler.
Loke kıç kamerasını, Jan'ın nacaklarını, sıra dışı aletlerini ve özel sandığının dibine sakladığı 500 solariyi, son kaynakları ile Stragos'un finansmanının bir karışımını kimin devralacağını merak etti.
Hırsızları refaha kavuştur, diye geçirdi içinden.
Aman ne harika, dedi bacaklarını yapabildiği kadar uzatarak. İki kafadar 6 kişilik Filika'nın kürek çekme oturaklarında birbirlerine dönük olarak oturuyorlardı.
Bir kez daha tehlikeli bir durumdan dahice bir kaçış tasarladık ve değerli bir şeyi yanımızda götürdük.
Bu filika 2 solari ediyor olmalı.
Umarım habis bacıları her kim alırsa boğulur gider.
Ne yani? Nacaklarla mı?
Hayır, neyle olursa, ne denk gelirse, onları bir başkasına bırakacağıma kamera penceresinden dışarı atmalıydım.
Tanrım! Biliyor musun, gitmeden önce Jabril bana bir kama verdi.
Jean bu ifadenin altında yatan anlama bir süre kafa yordu, sonra da omuz silkti.
Desene, daha küçük bir tekne çıka geldiğinde en azından onu ele geçirmekte kullanabileceğimiz bir silahımız var.
Kıç kamerasında rahat mısın bari?
Rahatım, dedi Jean, sonra da oturaktan kalktı, yana kaydı ve kendini kıça sıkıştırıp sırtını sancak küpeştesine dayadı. Biraz dar ama süslemeleri pek zevkli.
İyi bari, dedi Locke filikanın ortasını işaret ederek.
Umarım asma bahçeyi ve kütüphaneyi şuraya bir yere kurduğum zaman daha da daralmaz. Onları çoktan hesaba kattım.
Jean başını geriye yaslayıp gözlerini kapadı.
Asma bahçe benim hamamın üstünde durabilir.
Onu da tapınak olarak kullanabiliriz, dedi Locke.
Sence bir tapınağa gerek var mı?
Var, dedi Locke. Sanırım önümüzdeki günlerde bol bol dua edeceğiz.
40. ayrımın sonu. Sayfa 371.